Ayrım 12, Gruizu 2, Muzaffer Orucoğlu, sayfa 147. Tımar. Sevmezsek insanı eşyayla, adet edevatla karıştırırız. Ana galeride hortlak gibi aniden ortaya çıkan sütuncu satılmış, yük hayvanlarının bağlandığı kör ocağın önünden geçerken Neşat'a rastladı. Çocuk heyecanlanarak mahsustan iki kez öksürdü.
''Üşüttün mü uşağım?'' diye sırıttı satılmış. ''Sabahın alacaköründe buraya niye dikilmişsin?''
Neşat'ın huzursuz, korkulu halini sezince başını çevirip kör ocağa baktı. Bakmasıyla da Harun'u atlardan birisinin arkasında görmesi bir oldu. Genç çobanlık anısını anımsadı hemen. Dikkatle süzdü delikanlıyı. Heyecanının zirvesini yaşıyordu Harun. Satılmışın varlığını o andaki zevkine kurban etmiş gibi bir hali vardı. Kanının ateşi domur domur tere dönüşmüştü alnında. Çevresinde olup bitenleri ciddiye alacak durumda değildi. Yoğunlaşmış, yüreğinin ferman bilmez anaforunda kaybolmuştu. Vahametin ağırlığı altında ezilen Neşat iki kere daha öksürmek zorunda kaldı.
''Boşuna öksürme uşağım, o kendinden geçmiş duymaz şimdi. Biraz sonra duyar ama iyi de duyar. Allah kazadan beladan korusun cümlemizi.''
Satılmışın zoruna gitmişti Harun'un alengirli durumu. Aklı başında hiçbir Allah'ın kulu mübarek Ramazan'a 3 gün kala böyle bir günaha girmeyi göze alamazdı. Çalışmaktan yorgun düşmüş dilsiz bir hayvana bunu yapmak hangi dine, hangi vicdana sığardı? Densizliğin de bir sınırı vardı. Bu işin cezasız kalması durumunda ocaklarda ahlaksızlığın gemiyi azıya alacağı kesindi. Satılmış yapacağı işleri yüzüstü bırakarak yatay kuyuyu çıkışa doğru tırmanmaya koyuldu. Harun şalvarını çekti, uçkurunu bağladı, kömür kertiğinden aşağı atladı. Tatlı bir rehavet içinde görünmeyen gerçek yüzüyle gülümsedi. Hayalarına lök gibi oturan ve ruhunu ezen sağır zonklayıştan kurtulmuş, kuş tüyü gibi hafiflemişti. Gübrenin katmerleştirdiği zemine okkalı bir tükrük savurdu. Neşat da yüz yüze geldi birden. Çocuğun korku ve endişeden büyümüş, konuşan, kocaman bakışlarını fark edince ''Ne oldu?'' dedi.
''4 kere öksürdüm, işitmedin mi?''
Sesin yaklaşan felaketi haber veren haşin havasından ürktü Harun. Kızarmış terli yüzünü kolunun yeniyle sildi. Kör ocaktan galeriye çıktı. Tavandan alnına düşen su damlasının etkisiyle uyanır gibi oldu.
''Ne oldu, biri mi geldi? Kimdi o?''
''O keçi yüzlü adam geldi.''
''Kim keçi yüzlü adam?''
''Satılmış.'' dedi homurdanırcasına. ''4 kere öksürdüm, görmedin mi? O seni gördü. Gider memdur çavuşa söylerse yanarız.''
''Korkma, söylemez.'' diye kesip attı. Az ötede bekleyen boş vagona doğru yürürken Neşat'ı yatıştırma ihtiyacı duydu.
''Korkma, bu dünyada ata ite atlamayan bir tek Allah'ın kulu bile yok. Hoş karşılarlar, sıkma canını.'' Hem ben bu kısrağı ikide bir atlamasam cinler bu ocağa basarlar. Bunu aklından çıkarma. Cinlerin hepsi dişidir. Eğer bir kısrakta insan dölü varsa döllenmiş kısrağın kokusundan korkarlar, uzak dururlar. Kısrağı atlayan insan bize de atlar derler. İnsanın döllediği cin doğurursa cinlere padişah olur. Cinler insan soyundan birinin padişah olmasını istemezler.
Ecem bana anlatmıştı. Cinler genç erkekleri kaçırır, onlarla yatarlarmış.
İyi dinlememişsin. O cinler döl tutmaz, kısır cinlerdir.
Cin sohbetlerinin eşliğinde vagonu kömürle doldurup yatay kuyudan dışarı çıkardılar. Döndüler, vagonu yeniden doldurdular. Ana galeride Memduh Çavuş'la karşılaştılar. Satılmışı yanında görünce korktular. Çavuş iki rayın arasında durdu. Teslim olanlar gibi ellerini havaya kaldırarak
''Vukuat var gençler, durun.'' dedi. ''Bırakın vagon olduğu yerde kalsın. Siz beni vakanın olduğu yere kadar usul usul izleyin. İzlerken de vicdanınızın feryadını dinleyin. Sen de şu yakın ocaklarda çalışan kazma keşlere haber sal satılmış. Vukuat var, burada toplansınlar.''
Harun yutkundu, korkudan titreyen dizlerine egemen olmak için Neşat'ın kolundan tuttu. Neşat içindeki korkuyu, Memduh Çavuş'un büyük bir insan olduğuna ve madenciye zarar vermeyeceğine dair inancıyla bastırmaya çalışıyordu. Çavuş bir küfeci çocuğun bir kısrakla fikfikini sorun yapacak kadar küçülemezdi. Sorun yapsa bile ocaklardaki kazma keşleri çağırmaz, Harun'la yüz yüze konuşurdu. Olay başkaydı, acaba neydi? Memduh Çavuş kör ocağın önünde durdu. İçerideki mağdurlara baktı. İlgisini kısrağın üzerinde yoğunlaştırdı. İlk gençlik yıllarında kardeşi Celayir için kantarmalarından sıkıca kavradığı kısrakları anımsadı. Başını kaldırıp tavan bağına baktı. Maden keşlerin kendisine olan inançlarının zayıflamakta olduğunu düşündü. Huzurlu ve kendinden oldukça emin bir duruş içindeydi. Duruşunda ustalığını sonradan kazanmış değil de ustalığıyla doğmuş bir insanın havası vardı. Kaşlarını çattı, dikkatle süzmeye başladı küfecileri. Tıraşlı kafasına devirerek oturttu Fransız malı Mecidiye fesi, acıya dönüşen tutkuların derinleştirdiği alın çizgilerini yarı yarıya kapatmıştı. Bakışları kedi bıyığını andıran seyrek ve uzun kaşlarının altında ışıl ışıldı. Kurnazlığın ve yalanın delirttiği bu ışıltılar, şeytani çağrışımlarla yüzün orijinalitesine ve efsununa olağanüstü bir güç katıyordu. Kazmacılar gelinceye kadar konuşmamak kararındaydı Memduh Çavuş. Yandaki ocaklardan kazmacılar gelmeye başladılar. Kozlulu İsrafil Reis'in 4 kişilik ekibi geldi ilkin. Onu yine Kozlulu Serden Geçti'nin 5 kişilik ekibi izledi. En son Hurşit'in ekibi geldi. Recep'in yüzü çarşamba pazarına dönmüştü. İzin almadan topraktan ölü çıkardığı ve işini terk ettiği için zaptiye tezgahından geçirilmiş, ayılıp yaraları iyileşinceye kadar bir hafta nezarette kalmıştı. Memduh Çavuş'un araya girip bir babalık yapmasıyla da işinin başına dönmüştü. Herkes merak içindeydi. Memduh Çavuş'un bu kadar kazmacıyı çağırmasının sebebi, hikmeti neydi acaba?
''Ey benim cefakar kazma keş kardeşlerim!'' diye söze girdi Çavuş. ''Hele sorun bakalım. Küfeci Harun bu höyükle ne yaptı? Nasıl bir zahmete mührünü bastı?''
Bakışlar Harun'un zahmet mührünü yemiş ve harabeleşmiş duruşuna yöneldi.
''Ne oldu Harun, anlatsana!'' diye öksürdü Hurşit.
Memduh Çavuş öksürüğün huyundan kalkarak Hurşit'in solunum güçlüğü çeken sorgun bir insan haline geldiğini ve gidici olduğunu düşündü. Harun kendisine ezen bakışlardan kurtulmak için ''Kısrağı tımar ettim.'' dedi.
''Neresinden tımar ettin?'' diye bindirdi Çavuş.
Yırtılmış ve kararmış çarıklı ayaklara baktı Recep. Çarıklardan dışarı fırlamış birkaç parmakla karşılaştı. Ayakların kendisine kıs kıs güldüklerini sandı.
''Konuşsana, neresinden tımar ettin dedim sana.''
Gözlerini devirip ilkin satılmışa sonra da Neşat'a baktı Recep. Kazmacılar tımarcının cevabını bekliyorlardı merakla. Madende mekkarenin tımar edildiği görülmüş şey değildi.
''Arkasından tımar ettim.''
''Neyle tımar ettin?''
''Elimle.'' diyecekti, vazgeçti. Sağ ayağındaki çarığı çıkardı hemen. Tabanından kavradı çarığı. Destek ve merhamet dileyen bir tavırla ''Çarığımla tımar ettim.'' dedi. Madenciler hınzır hınzır gülümseyip çarığın sırım geçen büzmeli, pürtüklü ağzıyla kısrağın sağrısı arasında bir bağ kurmaya çalışırlarken Çavuş çarığı aldı.
''Al götür bunu İsrafil'' dedi. ''Dışarı çık, gün ışığında yakından bak çarığa. Bir tek tüye rastlarsan tüyü getir bana.''
Ani bir dönüşle Neşat'ın karşısına dikildi.
''Doğru mu Neşat?'' diye gürledi yeniden.
Korku ve kararsızlığını bastırarak anında ''Doğrudur'' dedi Neşat. Çocuğun kararlılığı ve söyleyişindeki derin içtenlik karşısında kuşkuya düştü Çavuş.
''Şimdi de sen konuş satılmış. Bu işin ikinci şahidisin. Dinine, imanına bağlı bir insansın. Ne gördüysen anlat.''
Başkalarının takdir duyguları karşısında kendisini güçsüz hisseden satılmış arka sıralardan öne doğru çıktı. Mıymıntı bir iklimle ilkin cehennem zebanilerini andıran madencileri sonra da tımarcıyı süzdü.
''Benim Harun'a bir kastim, garezim yoktur Çavuş'um.'' dedi. ''Bu mübarek günde kimsenin günahını da almak istemem. Benim kimseye güvenmediğim doğrudur. Ama Allah şahidimdir ki bu çocuğu kısrağın arkasında gördüm. Tımara benzer bir durum görmedim. Kendisinden geçmişti. Hani sıcakta koyunlar, kürler de iç içe geçer ya, bu Allah'ın düşmüş kulu da kısrakla aynen iç içe geçmişti. Belki inanmazsınız ama o karanlıkta çocuğun gözlerini gördüm. Bizim Pınar Belen'de kayalar arasında kuruyunca solmayan salman sarı çiçeği var. Allah sizi inandırsın ki ben sanki karanlıkta o çiçeği gördüm. Parlamıştı, kimseyi görecek durumda değildi.''
Memduh çavuş kazmacıları gevşeterek işin ciddiyetini ortadan kaldıran satılmışı susturmak zorunda kaldı. Kaşlarını çatarak, ''Şahidi dinledik dedi, şimdi doğruyu söyle bana Harun. Doğruyu söylersen cezanı azaltırım. Biraz sonra Kısrak'la konuşacağım. O zaman her şey ayan beyan belli olacak. Kısrak'la konuşmadan evvel doğruyu söyle. Sonra son pişmanlık fayda etmez.'' Fesini çıkardı, işaret parmağını şakağını dayayarak kazmacıların önünde gezinmeye başladı. Hurşit Memduh'un yine bir şeyler tezgahlamakta olduğunu sezdi. Neşat'ın cezalandırılmasından korktu. Oğlunun madene olan nefreti derinleşebilir, bu durum onu küfeci Cavit gibi delirmeye kadar götürebilirdi.
''Ben doğruyu söyledim.''
''Ya sen Neşat, sen de mi doğruyu söyledin?''
''Ben de doğruyu söyledim.''
''Benim oğlum yalan söylemez Memduh Çavuş.'' diye araya girdi Hurşit. ''Sen sus.'' diye azarladı Çavuş. ''Ocaklardan gelenler dillerini tutsunlar. Doğruyu ben şimdi ortaya çıkarırım. Şu kısrağı al getir buraya satılmış.''
Kazmacılar merakla birbirlerine baktılar. Çavuş ne yapmak istiyordu? Kısrakla nasıl konuşacaktı? Hayvanlarla konuşan ermişler vardı var olmasına da Çavuş'ta böyle bir keramet var mıydı? Recep yardım etmek için ortaya atılmak istediyse de yediği son ağır dayağı düşünüp vazgeçti. Karanlık koyulaşır gibi oldu. Sıcaklık ve gazın etkisi arttı. Tavandaki direkleri yalayarak yere düşen damlaların sesi duyuldu. Kısrağı ana galeriye çıkardı satılmış, iki rayın arasına yerleştirdi. Kazmacılar soluklandıkları için memnunlardı. Çavuş kısrağın çevresinde bir tur attı, yaklaştı, ağzını kulağına dayadı.
''Harun'u anlat bana. Harun senin arkanda ne yaptı?'' diye bağırdı.
Anında diz çöktü, kulağını kısrağın ağzına dayadı. Kısrak kıpırdamadı. Lanet edercesine derinleştirdi suskunluğunu. Derisine yapışan kemiklerinin ve ağırlaşan kellesinin acısını dinledi. Kazmacılar Memduh'un delirdiğini sandılar.
''Ben bir şey anlamadım bu mübarek kısrağın söylediğinden.'' diye mırıldandı çavuş. ''Anlamlı bir şey söyledi de ben mi anlamadım yoksa?'' ''Ben bugün elendim, evkelendim diyor, ne demekse.''
''Kısrak bugün çalışmadı ya.'' diye araya girdi Recep. ''Belki demek istediyordur.'' Merakın hassaslaştırdığı sessizlikle kaynayıp gitti Recep'in söyledikleri. Çavuş ayağa kalktı, ağzını yeniden kısrağın kulağına dayadı.
''Soruma açık cevap isterim. Harun senin arkanda ne yaptı?'' diye bağırdı.
Yeniden diz çöküp kulağını kısrağın ağzına dayadı. Bekledi biraz.
''Allah Allah, bir felfeşin kurbanı oldum.'' diyor ne demekse.
Kazmacıların bir bölümü Memduh Çavuş'un atla konuştuğuna inanmaya başlamıştı bile. Harun kuşkuluydu. Neşat ile Recep inananların içinde yer alıyordu. Kulağını kısrağın ağzına iyice dayamıştı Çavuş. İlginç şeyler duyuyormuşçasına ağzını açıyor kapatıyor, eliyle dizine vuruyor, parmağıyla sus işareti yapıyor, derin derin nefes alıyor, bakışlarını ikide bir Harun'a dikiyor, kafasını iki yana sallıyordu.
''Allah Allah, ben gene bir şey anlamadım.'' diyerek dinlemesini sürdürdü. ''Sen büyüksün Allah'ım, teklifsiz tekellüfsüz geldiler, kapımı çalmadan içeri girdiler.'' diyor ne demekse. ''Beni tanımadınız mı? Beni niye badalladınız?'' diyor. ''Badallamaktan kastı tımar mı yoksa?''
''Tımar değil.'' diye atıldı satılmış. ''Beni niye bozdunuz, yıprattınız?'' diyor. Biraz daha dinledikten sonra kulağını atın burnundan uzaklaştırdı. Olduğu yerde oturdu. Sessiz sessiz ağlamaya başladı çavuş. Sır ve soru yüküyle ağırlaşmış garip bir hüzün çöktü galeriye. Çavuşu ağlatan neydi? Kısrak ne söylemişti acaba? Herkesin kaderini yakından ilgilendiren bir durum mu vardı ortada yoksa? Son zamanlarda tüm ocakları uğursuz bir gazın basıp bütün madencileri öldüreceğine dair yayılan söylentilerle ilgili bir şey mi duymuştu çavuş? At mübarek bir hayvandı. Ermiş insanlar atın yüreğinde yankılanan sesleri duyamazlar mıydı? Hurşit Memduh çavuşun ağlama yöntemine ilk kez başvurduğunu ve etkili olduğunu düşündü. Neşat ile Harun'u dikkatle süzdü. Her ikisinin de manzaradan etkilendiğini sezinledi. Yusuf'la Nasuh da dahil tüm madenciler çok sevdikleri bir insanın tabutu karşısındalarmış gibi suskunlaşmış, matem havasına girmişlerdi. Mikail ise abisi Hurşit gibi inanmıyordu olanlara. Memduh çavuş sessiz, virane bir ruhla başını kaldırıp tavana baktı. rayların arasından bir avuç kömür tozu aldı, gözlerini yumdu, yüzüne çarptı. Bir avuç daha aldı, şimşir kafasına çarptı. Göğsünü açtı, bir avuç toz da göğsüne çarptı. Derin, acılı iniltilerde kafasını eğdi, demir raya vurdu 3 kere. Kafası hafiften kanadı. Madenciler anlaşılmaz, anlamlı mırıldanışlarla yaklaştılar. Çavuş göz kapaklarını araladı, elleriyle kafasına 3 kere şapur şupur vurdu.
Allah'ım bizi acı diye yakardı, bizi yalandan koru, bize sevme gücü ver. Sevmezsek yalan söyleriz, sevmezsek insanı eşyayla, alet edevatla karıştırırız. Seversek secde ederiz Allah'ım, alnımız toprağa değer. Seversek yürür kendimize varırız, altın saplı hançeri paslı demirden ayırırız. Yıkıntı altında bırakma, yakma bizi Allah'ım, bu kadar kulunu 2 yalancıya kurban etme.
Elinde çarıkla İsrafil geldi, durumu görünce afalladı. Madencilerin memduh çavuşu dövdüklerini sandı. Korkudan yutkundu, kararmış ve de taşlaşmış yüzleri süzdü, usuldan yaklaştı, eğildi, göz göze geldi çavuşla.
''Ne oldu çavuşum?'' dedi.
Çavuş hiçbir şey söylemeden ayağa kalktı, dikkatini çarığa dikti, aldı Harun'a attı. ''Kıl var mı?'' dercesine baktı İsrafil'e.
''Çarığı gün ışığında aradım çavuşum, dermanlık bir tek kıl bile bulamadım.''
''Artık bulsan da fayda etmez.'' dedi memduh çavuş. ''Mübarek atı götür yerine bağlı.''
Sesi yorgun ve yaralıydı.
''Her şey ayan beyan ortaya çıksın isterdim. Mübarek at bana ne olduğunu anlatmadı. Ben anlamadım, kafam karıştı. Bir felaket var.''
Gözyaşlarını elinin tersiyle sildi.
''Ben hep sizin iyiliğiniz için çalıştım. Birinizin burnu kanadığı zaman dünyam yıkıldı. Neler çektiğimi siz bilmezsiniz ama Allah bilir. Atın en son söylediği beni yüreğimden vurdu. At dedi ki, yalan söyleyenler tövbe etsinler, yalanlarını geri alsınlar. Almazlarsa ocakta 2 felaket olacak. İlk felakette göçük olacak, yalancının biri ölecek, yanında da birkaç günahsız kazma keşi götürecek. Mübarek at dedi ki, göçükten bir zaman sonra 1 felaket daha olacak, yangın çıkacak, bu yangın alev alev ocakları saracak, söylenmiş ne kadar yalan varsa yanacak. Yalancılardan bir tanesi can havliyle kaçacak, kör ocağa sığınacak, oradaki atlarla katırlarla beraber yanacak.
Neşat'ın tüyleri diken diken oldu, gözleri kömürün kararttığı minnacık yüzünde giderek büyüdü. Yükselen birbirini yiyen mor alevler canlandı hayalinde. Hızır'ın çığlığını duyunca babasının elinden tuttu, tavandan gelen uğultuya kulak verdi. Cinlerin yangın çıkarmak için ocaklara dolduklarını sandı. Titredi, titremesiyle de ''Ben yalan söyledim!'' diye bağırması bir oldu. Tüm bakışlar Neşat'ın delirmiş bakışlarında birleşti. Deminden beri yalan söylediğini itiraf etmeye hazırlanan Harun, Neşat'ın bu çıkışına sevindi. Bir itirafın Neşat'ı da güç duruma düşüreceğinden korkuyordu. Neşat'ın masum ve biraz da komikçe çıkışından rahatlayan madenciler,
''Hadi şimdi sıra sende Harun.'' diye söylediler.
Madencilerin kendisine olan inancının pekiştiğini düşünen ve sevincinin doruğunda gizli gizli gülümseyen memduh çavuş,
''Harun'u utandırmayın.'' diye çıkıştı. ''Her şey ayan beyan ortadadır. Bu 2 çocuğun cezası neyse çekerler, bu mesele değil. Allah'ı memnun edecek bir ceza herhalde bulunur. Bunlar da cezalarını seve seve çekerler. Yerin karanlığında patlayan bu melanet herkese ibret olsun. Herkes şunu bilsin ki bu çalıştığımız ocaklardaki felaketlerin sebebi biziz. Başka sebep yok. Yok efendim sütun eksikmiş, sütun çürükmüş, tavana sağlam bağ atmamışlar. Yok efendim ocaktaki gazın miktarını ölçmemişler. Yok efendim kömür tozlarını sulamamışlar, şist atmamışlar. Yok efendim neymiş de neymiş. Bunların hepsi boş, lafı güzaf, fiskü fücur. Sen yerin altında bu gayya karanlığında günah işlersen, alnının terine fesat karıştırırsan gene belanı bulursun. Her tarafa demir direk de vursan, altın borularla cenneti alada esen temiz rüzgarları buraya versen, gazları tozları çekip götürsen, gün ışığını yerin altına indirsen, lambaları iptal etsen, kudret elvasıyla beslensen, gene belanı bulursun. Tavan göçer, demir direkler iyidir. Çatlaklardan alev fışkırır, su fışkırır. Gene belanı bulursun. Akıl var, izan var, iman var. Cenab-ı Hüda der ki, ya kulum tedbirini al ama günah işleme. İnsana ne gelirse işlediği günahtan gelir.
Kimse ağzını açıp bir şey diyemedi. Herkes kendi içindeki karanlığa çekilip işlediği günahın gücünü düşündü. Yeraltı insanı ölüme yaklaştırıyor, ölüm ise işlenen günahları hatırlatıyordu. Çavuş fesini yerden alıp kendisine veren satılmışa minnettarlıkla gülümsedi. Safranbolu çarşısının ortasında üzeri sekizgen kasnağı oturtulmuş, tek kubbeli, köprülü camisinin minberinde bir imam olarak hayal etti kendisini. Hissetmeden yaşadığı duyarsız zamanları terk etmekle iyi ettiğini ama yanlış bir meslek seçtiğini düşündü. Madencileri şöyle bir süzdü. Dün gece gördüğü rüyayı anımsadı, bağırdıkça dişleri ağızlarından fırlayan kazma keşleri, kazma darbeleri altında parçalanan kanlı cesedini.
Herkes işinin başına dönsün dedi.
Harun da Neşat'a da siz benimle gelin diye işaret etti. Yürürken iki rayın arasında göllenen suya girdi ayağı. Başını kaldırıp damlayan tavana baktı. Dönemecin az ilerisinde iki galerinin kesiştiği yerde İngiliz mühendisle karşılaştı. Mühendis çıkış kuyusuna yakın bir yerde galeri duvarının basınçtan dolayı dışa doğru göçtüğünü, tahkim edilmemesi durumunda büyük bir göçüye neden olacağını anlatmaya çalıştı. Anlar gibi görünmesine rağmen hiçbir şey anlamadı Memduh Çavuş. Ecnebi mühendislerin konuştuğu anların felaket arifesine denk geldiğini düşündü sadece. Mühendisten ayrılıp kuyuya yaklaştığında durumu anladı. Küfecilere göçmekte olan duvarı göstererek,
''Şimdi anladınız mı işlediğiniz günahın ne kadar büyük olduğunu?'' dedi.
12. Ayrımın sonu. Sayfa 157.